Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'ya, Mutlu Evlilik Atölyesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine her zaman olduğu gibi mikrofonlarımız başında bendeniz, uzman psikolog Feyzullah Kürdaş ve kıymetli hocam, psikiyatrist Profesör Doktor Medaim Yanık'la mutlu evliliklerin izini araştırmaya devam ediyoruz. Evet hocam, evet. Birkaç programdır eş seçimi üzerine, doğru eşi bulma, seçme üzerine konuşuyoruz. Bugün de buradan devam edelim isterseniz ama yeni konumuza geçmeden önce her zaman olduğu gibi şöyle bir önceki programların şu kısa bir özetini yapıp belki bizi ilk defa dinleyenler için eş seçimiyle alakalı nasıl yapmalı, neden önemlidir? Bizim gittiğimiz bir usul model vardı sizin kitabınız üzerinden. Testi izli var. Kim kiminle mutlu evlenirse mutlu olur adlı eserinizden yola çıkarak onu takip ederek devam ediyoruz. Şimdi bir özet yapsak hocam.
Feyzullah, temel iddiamız şu: kim kiminle evlenirse mutlu olurun mutlak formülünü bilmenin imkanı yok. Ama daha iyi, doğru bir seçim yapabilme imkanımız da var. Bunun için bu mesele üzerine biraz düşünme, bir farkındalık, bilgi arttırma, mesele üzerinde bir bilgi düzeyini arttırma, farkındalığı arttırma meselesi mümkün. Şöyle düşün, bir kişi eş seçimi konusunda hani sıfır, hiç bilgisi yok, 10 tam biliyor ise, ortalama aslında kendi haline bıraktığımızda 2-3'ler düzeyinde benim algım. Ama bunun 7-8'ler düzeyine gelmesi mümkün. Bunu şöyle düşünün, diyelim ki bir ev alacaksınız. Bir evle ilgili fiyat, mekan, nasıl bir ev meselesinde bilgi düzeyiniz 10 üzerinden 3 ise iyi bir ev alma ihtimaliniz olmaz. Nasıl diyelim ki işte emlak piyasasını, sizin hesaplarınızı, nasıl bir ev istediğinizi, evlere, yapıları hakkındaki biraz bir şey bilmiş olmak daha isabetli bir karar almayı sağlar ise, evlilikte de böyle bir bilgi artışının fonksiyonel olduğu, işe yaradığını düşünüyoruz. Peki bunu yaparken nasıl bir yöntem uygulanabilirdi? Benim önerim 5 unsurla kişinin kendisini ve eş adayını değerlendirmesi. 4 tane kriterle de bu iki çift birbirine ne kadar uyguna bakması gerekiyordu. Bu 5 unsur: fiziksel görünüm, çoklu zeka, kişilik, sosyal kimlik, evlilik felsefesi. Diğer 4 bunları değerlendirdik. Bu 5 unsurla birbirini değerlendirdiğimiz zaman bunlar, bu çiftler birbirine ne kadar uygun, ne kadar denkler, birbirine ne kadar benzer veya farklılar, benzer olmanın daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Bu evlilikte neler olurun farkında olma ve bunu hani satın alıp alamayacağını bahsetme. Ayrıca kötü, riskli ve zor kişinin ayırt edilmesi, kötü kişiden kesinlikle kaçılması, riskli kişiden mümkünse uzak durmak, ama hani başka bir sürü pozitifi var ise böyle bir riskle karşı karşıya olduğunu bilmek. Zor kişiyle de evlendiğinizde zorluk çıkabileceğini ama bunu yönetmeye hazır olmanız gerektiği anlamına gelir.
Evet, bu arada dinleyenlere hatırlatalım. Bütün biz bu unsurların hepsini ayrıntılı olarak değerlendirdik. Belki daha önceki programları dinlemek isteyenler erkamradyo.com'da arşiv bölümünde bunların hepsini bulacaklar. Biz hocam bugün yine önemli olabilecek bir meseleden devam edelim isterseniz. O da şu: insanlar, gençler böyle evlilik konusunda, evliliği yani nasıl eş seçecekleri konusunda bazen ikileme düşebiliyorlar. Yani bazıları tanışma, yani aşk evliliği, romantik evlilik üzerine çok yatırım ya da vurgu yapıyorlar. Yani mutluluğun tek formülü gibi. Ya da tanıştırılma, ya da belki de yanlış bilinen adıyla görücü usulü. Bugün o konulara biraz girelim. Yani biz tanışarak evlenenler mi daha mutlu oluyor? Tanıştırılarak evlenenler mi? Yani görücü usulüyle mi? Arada bir fark var mı? Bunları bugün biraz konuşsak.
Evet.
Çünkü önemli bir mesele. Bazıları çünkü oldukça şeyler hocam. Yani tepkililer ya da uzak durmaya çalışıyorlar birilerinin tanıştırılmasıyla hani eş bulma sürecine. Bu konuda da biraz
şimdi
konuşalım.
Şimdi genel olarak Feyzullah, eş bulmada, eş seçiminde, eşleşme meselesinde 3 tane temel mesele, model var. Bir tanesi tanışma modeli, 2 görücü usulü modeli, 3 tanıştırılma modeli. Tanışmada kişi kendi doğal atmosferinde bir eş adayıyla karşılaşıyor. İki kişi bir süreç yaşayarak evlenmeye karar veriyor. Görücü usulde ise aslında temel karar veren şey aile. Sadece evlenecek kişilere bir işte hani göz ucuyla bakma izni veriliyor. Büyük oranda zaten karar verilmiş durumda. Üçüncü şey ise tanıştırılmada ise ya burada bir hanım var, burada bir erkek var, bey var. Bunlar birbirlerine uygun olduğunu düşünüyoruz. Siz bir bakın bakalım birbirinize uygun musunuz diye kendi aralarında bir süreç tanıştırılma. Şimdi benim kanaatim veriler de onu gösteriyor. Aslında 2000'li yıllardan sonraki evliliklerde neredeyse görücü usulü Türkiye geneli için artık %1'lerin altında. Görücü usulü 60'lı yıllardaki evliliklerde belli bir oranda var. %10-15-20'ler civarında var. Ama 2000'li yıllardan sonraki olan evliliklerde görücü usul %1'in altına inmiş durumda.
Görücü usulün yeniden hani bir şey yapalım çünkü çok karıştırılıyor. Evet. Orada kişinin kendi neredeyse karar verme hakkı yok. Aileler evet. Diyor.
Aynen öyle. Yani evlilikleri ikiye ayırmak yanlış. Şöyle ayırmak. Romantik bir eşini kendisi bulma görücü usulü. Hayır bu yanlış. Eşini kendisi bulma, tanışma, tanıştırılma ve görücü usul. O zaman şöyle dersek aşağı yukarı Türkiye'de çiftlerin yarısı tanışma yöntemiyle, yarısı tanıştırılma yöntemiyle kalan şey %1 civarında. O da son dönemlerde %1 civarında da daha çok kırsal kesimlerde görücü usul var. O yüzden görücü usul meselesini artık bir kenara bırakmak mümkün. O %1'le özel ilgilenmiyor isek bir kenara bulmak. Tanıştırılma usulünü görücü usulden kesinlikle ayırt etmek lazım. Çünkü buradaki temel şey şu. Görücü usulde karar veren kişi ki bu evliliğe karar veren kişiler eşler değil. Anneler, babalar, büyükler. Halbuki tanıştırılma usulünde karar veren kişi eşler. Ana ayrım bu.
Evet. Peki. Tanışma derken hocam yani biraz hani bir romantik aşk evliliği belki denebilir. Özellikleri neler, nasıl oluyorlar, nasıl bir araya geliniyor? Yani şey fırsatları neler bu anlamda?
Şimdi ben önce şöyle söyleyeyim size. Hem tanışma hem tanıştırılma oldukça meşrudur. Hı hı. İkisinde de aşk duygusal şey baştan beri olabilir veya olmayabilir. Bu bir şart değil. İki toplam mutluluğu hangisi daha belirliyor? 20 yıl sonra hangisi daha mutlu?
Ha, evet.
İstatistiksel veriler aralarında pek bir fark olmadığı yönünde. O yüzden iki model de meşrudur ve iyidir.
Evet.
Hangisi olursa önemli olan benim özetle şeyim şudur. Bütün evlilik yöntemlerine açık olmak, eş bulmak kolay bir iş değildir. İdeolojik olarak şu olur, şu yöntem olmaz demek yanlış gözüküyor. Tanışmanın ana şeyi başlangıç aşamasında kişi iki tane özelliği var. Bir, arada kimse yok. İki, başlangıç bir araya geliş şeyi bir evlilik görüşmesi şeklinde değil. Yani aslında iki kişi birbirlerine karşı bir ilgi fark ediyor, birbirlerine yöneliyor, birbirlerine ilgi duyuyor. Evlilik evlenmeme meselesi sonradan devreye giriyor. Tanıştırılma usulünün ana farkı ise baştan itibaren bir evlilik amaçlı olup olmaması amaçlı bir görüşme. Tanışmada kişiler birbirlerine bir romantik ilgi duyarak bir araya geliyor. Bu bir iletişim, etkileşim süreci. Sonrasında evlenme, evlenmeme meselesi sonradan gündeme geliyor.
Evet. Burada şey hocam dediğiniz şeyi bir daha vurgulamak lazım. Arada böyle şey oldu. O altını çizmek lazım. Yani mutluluğu, uzun dönem mutluluğa bakıldığında evliliklerde ya da boşanma oranlarına bakıldığında tanışma ya da tanıştırılma usulüyle evlenmenin bir fark yaratmadığı.
Fark yaratmadı.
Evet.
Avantaj yani şey tarafları var bu özelliği. Kişiler birbirlerini daha çekici bulabiliyorlar ilk bakışta. Duygusal süreç bir aşk ilişkinin başında olabilir veya süreçte gelişebilir. Bu ilişkinin bu tarzın önemli problemlerinden biri. Yani bir ilişki yaşıyorsun bu evliliğe dönüşebilir veya dönüşmeyebilir. Hani şey gibi. Bir ilişki bu. Bir ilişkiye başlıyorsunuz. Ama diyelim ki kişinin dünyasında bir evlenme isteği şu anda yok iken, çok uzun yıllarda var iken, hazır değilken, ama böyle bir tanışma, yani bir ilişki arayışı içinde olabilir. Şöyle bir mesele var. Bazı insanlar bir evlilik değil, bir ilişki istiyorlar. Yani bu bir sanki tek başına kalmış olmak hazır bir şey değil. Kafasında sorsan diyelim ki işte ben 20-30 yaşından önce evlenmem diyor. Ama 20'li yaşlarda işte tekrarlayan bir takım ilişkiler yaşamak istiyor.
Evet. Peki tanıştırılma dediğimiz şeyde hocam, içerisinde ne gibi faktörler var, ne gibi kavramlar var, neler bekliyor kişileri tanıştırılma dediğimizde?
Şimdi tanıştırılmanın da kendine özgü avantaj, dezavantajları var. Avantajı şu, başlangıçtan itibaren aslında bir evlilik fikri olan insanlar bir araya geliyor.
Bir nevi zihnen hazır.
Zihnen hazır. Zihnen hazır olma. İki, aradaki hani tanıştırma mekanizmasının iyi veya kötü oluşu, niteliği, süreci çok etkileyebiliyor. Dezavantajı. Bu işi iyi yapanların elinde gayet güzel bir eşleşme olabilirken, işte bazı insanlar bu işte iyi olmayabiliyor. Hı. Veya tanıştırılma usulünün hani biraz geleneği çökmüş durumda. Hı. Eskiden hani daha bir bunun düzeni olabilirdi ama şimdilerde tanıştırılma usulü, gerçi modern dönemde yeniden bir ısınıyor bu mesele. Şu anda en son istatistikler son 10 yılda işte Amerikan toplumunda evliliklerin yaklaşık %3'ü çöpçatan siteler üzerinden oluyor. Hmm. Şimdi tanıştırılma usulü yeniden bir modern usul haline gelmiş durumda. Çünkü çöpçatan siteleri, bazıları ki bu işi ciddi yapıyor, bir takım kendilerince daha matematiksel yöntemler kullandıklarını düşünüyorlar ama benim kanaatim matematiksel yöntemleri zayıf. Profil çıkararak, hani bunları illa kötü siteler gibi algılamamak lazım, ahlaki problemi olan siteler gibi, bu işi yapan daha ciddi siteler var. Hani tanıştırılma fonksiyonunu gören.
Evet. Amerika'da %3'lerde dediniz. Bizde herhalde daha %1'lere gelmedi değil mi?
Gelmedi. Ama yani bizde de işte son 10 yılı falan düşünürsek artık hani %1'lerin altında ama artık istatistiklere girecek bir şey var. Yani çöpçatan siteleri üzerinden tanışarak evlenme dediğimiz bir kategori var.
Evet. Oradan olmasa bile mesela Facebook üzerinden ya da çeşitli sosyal medya mecraları üzerinden başlayan yine tanışma aslında oluyor ama.
O tanışma. Yani orada olan şey ister yüz yüze tanışma ister Facebook üzerinden tanışma. Eş bulmak artık kolay bir şey değil Feyzullah. Şimdi diyelim ki daha önce de konuşmuş olabiliriz. Diyelim ki bir insan okulunu bitirdi, okul sürecinde bir şeyle karşılaşmadıysa bir mühendis adamı düşünün. Bir iş düzenli işe başladı. Sabah evinden çıkıyor. Eğer servisine gidiyorsa, serviste 15 kişi varsa, burada kendisine uygun biri varsa yok, yoksa ilk 3 ayda yok zaten. İş yerine gitti. İş yerinde kiminle tanışacak? Varsa var, yoksa yok zaten. Ondan sonra evine dönüyor. Hafta sonu aynı. Bakın öyle doğal bir eş bulma hali kolay bir şey değil. Kendinden olan bir şey değil. Özellikle bir iki ilişki yaşamış sonra da uzaklaşmışsanız bir eş bulma süreci kolay bir şey değil. O yüzden bir nevi eşleri birbirlerine bulmak, tanıştırmak bir sosyal ihtiyaç. Batı'da da sosyal ihtiyaç, Amerika'da da sosyal ihtiyaç.
Aslında büyük hizmet.
Büyük hizmet. Tabii evet. Gelenekte bu işin olması da büyük hizmet. Bunun daha modern dünyaya uygun çöpçatan sitesi üzerinden olması da hizmet. Evet. Bunların sadece niteliğini sorgulamak lazım.
Evet. Yani tanıştırılmaya bu anlamda eğer karşıysa kişi gerçekten işi zor. Gerçekten işi zor.
Benim önerim şu, ne tanışmaya ne tanıştırılmaya karşı olmamak.
Evet. Ön yargılı olmamak. Yani şu da değil. Yani aşk evlilikleri de gün gelir işte kötü olur. Aşk biter ondan sonra.
Aşka karşı olmak çok yanlış, salakça bir şey.
Evet.
Yani aşk Allah'ın insanın içine koyduğu en güzel şeylerden biri. Bu anlamda aşkın getirilerini götürülerinin için en iyi metinlerden biri Güvercin Gerdanlı. İbni Hazm'ın İnsan Yayınları'ndan çıkan Güvercin Gerdanlı kitabını okumayı öneririm. Aşk meselesinde hani bir aşkı ne acayip kutsamak lazım, ne de onu lüzumsuz bir şey görmek lazım. Aşk güzel bir şey ama kime aşık oldun, nasıl bir aşık oldun, ne zaman aşık oldun, hangi şartlarda aşık oldun? Çünkü İbn Hazm'ın kitabındaki en güzel şey o. Muhteşem aşk hikayeleri anlatıyor ama aşk hikayeleri yüzünden zelil olan, hayatı perişan olan, dağılan, aşkın ona hayır getirmediği insanları da anlatıyor.
Aşkın birkaç halini birden.
Evet, tam da bu. Aşk iyi bir şey. Hayırlı bir aşk iyi bir şey. Ama aşk aynı zamanda insanı darmadağın edip dağıtabilir de. Kime, nasıl bir şartlarda aşık olduğumuzu temel mesele gibi gözüküyor.
Evet hocam, peki bu tanıştırılmadan yine devam edelim biraz. Tanıştırılmanın içerisinde işte bir bazı aşamalar ya da kavramlar var. Biraz bunları tanıtalım. Yani ilk tanıştırılmayla beraber nasıl dinamikler,
şimdi
nasıl süreçler
ben
var?
Ben bir algoritma öneriyorum aslında. Tanıştırılma usulünü seçen kişiler için tanıştırılma işi nasıl yapılabilir?
Evet.
Benim kanaatimce bu işin 6 tane temel kavramı var. Bir, ilk izlenim görüşmesi. İlk izlenim şu: bir kişiyle karşı karşıya geldiğiniz zaman aslında bizim zihnimiz saniyeler içerisinde bir izlenim oluşturuyor. Kişi bu izlenim, üstelik hani karşımda nasıl bir insan var, ben bundan hoşlandım mı, hoşlanmadım mı? Hani ilk bakışta aşk da mümkündür, gerçekten mümkündür. Ama aşk bir ancak etkileşim süresi sonrasında fark etmeden de oluşabilir. Veya bir aktif etkileşim sonucunda da üreyebilir. Yani aşkın oluşmasının değişik halleri vardır. Hmm. İlk bakışta çarpılacağınız bir tarzda da aşık olabilirsiniz. Veya biriyle yan yana işte bir yerde çalışıyorsunuzdur, hiçbir aklınızda bir şey yoktur. Bir gün bir fark edersiniz ki karşıdakine aşık olmuşsunuz. Böyle sinsi sinsi yavaş yavaş, evet, gelişmiş. Halbuki onunla hiçbir özel hani ilişki diyebileceğimiz bir şeyiniz yok. Yanınızda, sağınızda, solunuzda bir fark ettiniz ki aşık olmuşsunuz. Üçüncü şey ise bir insanla bir araya gelip etkileşip, vakit geçirip, aktivite yapıp, konuşup bu süreçte gelişen aşk. Bir de evliliklerin içinde gelişen aşk vardır. Hani daha bizzat yaşayarak,
evet,
oluşan aşk. O yüzden aşkın oluşmasının değişik halleri var. Bu ilk izlenimi önemsiyorum ben. İnsan boşuna olmuyor. İnsan zihni ilk izlenimde bir birikime sahip. Yani biz böyle yaratılmışız. İlk izlenimde beğeni veya beğenmeme, bir kanaat oluşuyor bizde.
Belki ilk birkaç saniye değil mi hocam?
Birkaç saniye. Bunu yaparken de o beynimizin, zihnimizin bütün imkanları kullanılarak tam adına koyamadığımız ama bir işlem sonucunda oluyor. O yüzden onun anlamlı bir tarafı var. Fakat çalışmalar şunu gösteriyor: yanıltıcı da olabilir.
Evet.
Şöyle düşünün. Mesela ilk bakışta hoşlanmadınız ama sonradan çok yakın arkadaş olduğunuz kişilerin listesine bakın. Veya ilk başta size çarpıcı gelen ama sonrasından arkasından berbat bir şey çıkan da olabilir. O yüzden ilk izlenime önemsemeliyiz ama tamamen güvenemeyiz.
Evet değerli dinleyenler, eş seçimi üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş, kıymetli hocam, psikiyatrist Profesör Doktor Medayim Yanık'la eş seçimi üzerine mutlu evliliğe giden yolda, belki ilk adım olarak adlandırdığımız doğru eşi nasıl bulacağımız konusunda devam ediyoruz. Burada tanıştırılma, yani yanlış ya da bilinen şeyde görücü usulü kavramıyla tanıştırılmadaki kavramlara bakıyoruz, dinamiklere bakıyoruz. Araya gelmeden önce ilk izlenim üzerine konuşmaya başlamıştık. Oradan hocam devam, evet, edelim. İlk izlenimin avantajları, dezavantajları, dikkat etmemiz, evet, gereken noktalar var.
İlk izlenimde eğer bariz bir şekilde kötü ise, negatif ise, hiçbir hissiniz oluşmamışsa, hatta aksine negatif bir şey oluşmuşsa, bu işi orada bitirmekte fayda var. Ama ilk izlenim bu kadar negatif değilse, hatta olumluya yakın ise bir sonraki adıma geçmek mümkün demektir. İkinci adım bence uygunluk analizi. Uygunluk analizi benim açımdan, benim önerim, en az 3 kez 2'şer saat olmayı içerir. Yani bir kişiyle baş başa 2'şer saat 3 kez bir araya gelmeyi öneriyorum. Bu şudur aslında: İlk izlenimde sezgisel bir şey yaptınız. İkinci şeyde bu benim bu kitapta önerdiğim 5 unsurla analiz yapıp işte 4 kriterle değerlendiriyorduk ya.
Evet.
Aslında bir nevi bunu yapmak. Bunu yapabilecek doneleri anlamaya çalışmak. Ama bunu şöyle yapmak değil. Hani bu kitabı karşınıza alıp da ya böyle test doldurur gibi yapmak bu ilişkileri çok mekanize eder.
Evet.
Bu doğru bir şey değil. Teknik bir görüşme yapmak. Zaten teknik görüşmeler iyi bir şey vermez. Bilgi kaynağı vermeyebilir. Ama eğer diyelim ki burada önerilen şeylerin içeriğine hakimse kişi bunları kullanabilir. Kullanabilir. Kişinin kişiyle kendisine ne kadar uygun değil. Yani bir aslında akli bir analiz süreci yapıyoruz. Bu aşamada da kişi her bir 3 aşamada da karşıdakine ya bu iş bana uymadı deyip çekilebilir. Tanıştırılma süreçlerinin bence altın kuralı iki tarafın çekilme hakkına sahip olması.
Evet.
Herhangi bir aşamada rahatlıkla baştan itibaren de çekilme hakkına sahip olması. Bu diğerini incitecek bir şey değil. Şimdi ilk öyle anlaşılması lazım zaten. İşin içine girenler de yani biriyle görüşmek onunla evleneceğiniz anlamına gelmez. Yes. Yani bu evlilik kararı öyle basit bir şey değil. Şimdi bu 3 görüşmeyi de yaptıktan sonra hani bir fikriniz olduğunda bu 3'ünün sonunda hani daha bir pozitif cevap da verebilirsiniz. Veya bir sonraki aşama yakın tanıma aşaması. Sezgisel görüşmeyi, ilk görüşmeyi yaptık. 3 tane ikişer saat yaptık. Buraları da geçmişse buradan evet de çıkabilir 3'ün sonunda. Bazı insanlar daha yakından tanıma ihtiyacı içinde olabilirler. Yani bu bir nevi bir daha iç tatmin olana kadar daha yakından kişiyi tanıma süreci.
Evet.
Bir nevi
biraz aslında şey galiba o kişilik özellikleri, huy biraz hani bu anlamda bize şey mi? Nasıl ya, ne gelecek acaba?
Feyzullah o 3 şeyde ancak teknik akli düzeyde bir analiz yapıyorsun. Hı. Aslında daha yakından tanımada da hayat içinde biraz etkileşim üreterek gerçek hayatta nasıl oluyor bunlar?
Evet, tahmin etmeyi, öngörmeye çalışıyoruz hepimiz.
Tabii öngörmeye çalışıyoruz. O diyelim ki beraber yemek yiyorsun, beraber işte konuşuyorsun. Hani nasıl oluyor? Orada nasıl oluyor? Burada nasıl oluyor? Biraz daha yakından. İki insan, benim kanaatim şudur. İyi niyetli bir şey ise dini bir şeye karşı değildir bu. Evlilik amaçlı görüşmek helaldir.
Sınırları var. Onun nasıl yapılacağı belli
herkes
zaten.
Herkes kendi kültürü, dini şeyleri içinde bunun sınırlarını koyabilir. Ama bu meşru bir süreçtir. Tanıma süreci.
Burada galiba hocam şeyi bekliyor şimdi. Bir sonraki kavramda gelecek zaten iki soru ama tam burada bazen bağlanma gerçekleşebiliyor. Birinde ya da bazen her ikisinde bu süreçte yakın tanımaya giderken.
Şimdi bu sürecin en önemli şeyi şu. Eğer bu yakın tanıma sürecinin avantajı var, dezavantajı var. Avantajı bir daha emin olma hissi oluyor. Ama bu süreçte birileri iki taraftan biri bağlanabiliyor. Bağlanma olduğu zaman hani duygusal bir yakınlık oluşuyor. Duygusal yakınlık iyi bir şey. Hani iki tarafta da birbirine karşı oluşursa ne güzel işte. Zaten hani evlilik sürecinin ana şeyi de oluşmuş oluyor. Fakat biri diğerine bağlanıp ama diğeri erken şeyinden sonra ama senin şu huyun var bundan dolayı olmaz derse bağlanmış taraf fena halde acı çekiyor. Bir kişi birine duygusal olarak bağlanmış ve onunla ilgili hayal kurmaya başlamış ise bu ayrılmanın sonucunda ayrılık acısı dediğimiz fena bir hal yaşıyor. Acayip bir zor bir şeydir bu ayrılık acısı denen şey. Hani biz klinikte de karşılaşırız. Üniversitede psikolojik danışma merkezlerine en sık başvurma nedeni de budur. Bir takım ilişkilerde ayrılmaya bağlı kişide yoğun yaşanan endişe hali. Kişi öyle bir hale gelir yani derler ya deli dananın dolaşması gibi.
Evet.
Sürekli bu meseleyi düşünmeye başlar. Uykuları bozulur. Sürekli zihnine anılar hücum eder. Niye böyle oldu diye defalarca aynı şeyi düşünür. Bende eksik neydi? O niye bana böyle yaptı? Öfke, üzgünlük, kızgınlık, ağlama, her türlü yoğun bir duygu türbülansı içine girer. Uyku düzeni bozulur, kalbi çarpıp nefesi hızlanmaya başlar. Yani tam bayağı bir anksiyete, endişe hali bir beden şeye girer. Bu ayrılık acısı fena bir şeydir.
Bir sürede ilişkilerini ya da işlevselliğini etkiler, okulunu, iş yaşamını.
Sonunda biter ama bayağı bir eziyet çektirir. Şimdi problem şudur, birkaç tane böyle ilişki yaşadıp ayrılık acısı yaşayan insanlar biraz artık evliliklere, kişilere, kendilerine, erkeklere, kadınlara güvenlerinde bir bozulma oluyor. Kimseye güvenmemeye başlıyorlar. Bu işlerin, yakın ilişkilerin yürüyemeyeceğine dair bir kanaat oluşuyor kendilerinde. Yani bir, bu işlerin sonunun bozulacağına dair bir endişe yaşar oluyorlar. Zorlukları bunlar. O yüzden acaba hani bu evlilik sürecinde bağla olmayacaksa bağlanmadan hayır demek önemli bir şey.
Evet.
O bir risk. Bağlandıktan sonra hayır demek bir taraf veya iki tarafın bir zor süreç. Çünkü de şöyle bir şey oluyor. İki taraf birbirine aslında uymuyor fakat bağlanıyorlar. O yüzden de bize bunlar ayrılma birleşme paterniyle geliyorlar.
Sık sık kavga edip ayrılıp sonra barışıp
defalarca daha evlenmeden önce bakıyorsun kaçıncı diye ben soruyorum şeyde. Yani 8-10'u biliyorum ben. Yani 10 kere bir araya gelmişler, 10 kere ayrılmışlar. Hem de böyle bir, yani bir araya gelmişler birkaç ay, sonra ara vermişler 3 aylarca. Neredeyse ikisi de birbirine evlenmiyorlardı ama başka yerlere de gitmiyorlar. Böyle bir patolojik mi diyeceğiz? Yani birbirlerinden ne bir araya gelme ne vazgeçme haliyle devam eden yıllar. Bir noktada bitince bir yaşlarına bakıyorlar ki yani bir nevi işte balık mevsimi geçmiş.
Evet.
Yaşları bir noktaya gelmiş. O bu kadar yoğun bir ilişkiden çıkan kişilerin de yorgun olup başka bir ilişkiyi devam ettirme şansı oldukça düşük oluyor. Hiç evlenemeyenlerin bir kısmında bu tekrarlayıcı bağlanıp ayrılma, bağlanıp ayrılma, birleşip ayrılma paterni yaşayan kişilerden çıkıyor.
Evet hocam. Bu arada şu konuda ne söyleyelim? Dış gözlemci, yani işte nihai kararı evet gençler verecek. Ama burada gençler dış gözlemcinin, bu arkadaş olur, anne olur, baba olur, buna ne kadar dikkat edecekler?
Benim kanaatim ana karar verici kişiler evlenecek kişilerdir. Zaten tanıştırılmanın görücü usulden ayıran şey buydu. Başkaları kanaat söylese bile esas kararı kişi verdiği için görücü usul kabul edilemez bu. Ama benim kanaatim dışarıdan dış gözlemci kanaati almak lazım. Herhangi bir kararda da, ev alırken de. Nasıl diyelim ki sizin temelde hesabınızı, kitabınızı yaparsınız, beğeninizi koyarsınız ama işte ailenizden birine, kardeşinize, arkadaşlarınızdan birine ne düşünüyorsun diye sorulur. Bu tür şeyler istişaredir. O söylenen kişinin kararına mutlak uymayı gerektirmez. Ama diyelim ki bazen bir ilişkinin içinde sizin görmediğiniz bir şey vardır. 3 tane kişi dışarıdan aynı tarzda güçlü bir şekilde sizin kaptırdığınızdan dolayı görmediğiniz şeyi işaret ediyorsa bu ciddi bir şey olabilir. Yani karar vermekten ziyade böyle karar bariz bir problem var ama siz göremiyorsunuz içindeyken. Bunu hatırlatma fonksiyonu görebilir. O yüzden ben karar vermeyi başkalarına bağlamak anlamında değil ama bir güvenilir dış gözlemci fikrinin almayı sürecin daha sağlıklı karar almaya yol açacağı kanaatindeyim.
Özellikle şey, bağlanma gerçekleşmeden önce olsa daha şey olabilir. Çünkü bağlanma olduktan sonra biraz daha zor oluyor. Gözler de artık köreliyor.
Evet.
Geri dönmek de zor oluyor. Ama zaten ailelerimiz bunu kendiliğinden yapıyorlar. Bir damat adayı geldiğinde şöyle bir bakıyorlar, ediyorlar. İşte kızımı sorabiliyor, erkek sorabiliyor.
Ailelerin devre dışı bırakılmaması, yani şöyle bir geleneksel döneme itirazla anneler de bu işten çekildi. Hani birçok anne baba şöyle diyor, bu dönemde diyor oğlana kız mı bulunur diyor. Doğrusu ben böyle tipleri eğer nazım geçiyorsa biraz dalgamı geçiyorum yani. Hani beceriksizsin ondan herhalde falan diye. Kız tanımayı bilmiyorsun. Yani bence anne baba olmak çocuklarının evlilik sürecine eşlik etmeyi gerektiriyor. Onlar adına karar vermeyi değil de diyelim ki hani kız bakmayı, bak böyle bir biri varmış demeyi, ne dersin demeyi, karar alma süreçlerinde baskıcı, zorba olmadan ama böyle bir eşlik etmeyi gerektiriyor.
Ama galiba hocam siz şimdi bunu söylerken aklıma geliyor. Bunun için de biraz çocuğunun dünyasını tanımak gerekiyor galiba. Evet. Dün cumartesi günkü yazınızdan şimdi hatırlıyorum. Çocuğun dünyasını eğer tanıyorsa anne baba, onun gerçekte kim olduğunu bilebiliyorsa, ona uygun adayları da fark edebilmesi kolaylaşıyor.
Evet.
Tavsiye etmesi, eşlik etmesi kolaylaşıyor.
Tam da bu. Yoksa hani bu zamanda kendisi, çünkü anneler bu biraz sorumluluk almaktan kaçınılan bir zaman. Hı hı. Şimdi neyime lazım? Ben şimdi söylerim, ben bulurum. Yarın aralarında bir uyuşmazlık olur. Bana mal olur. Sensin sebep derler. Doğru. Yani bazen böyle şey, ama buradaki rolümüz hani oğlum bu kızla evlen veya bu oğlanla evlen demek değil ki. Eşlik etmek. Yani sen etmezsen çöp çatan sitesi yapacak.
Arkadaşları
yapacak. Yani senin buna hakkın ve fonksiyonun var. Ama sınır, işte burada iyi uygulamalar çok önemli bir şey. Mesela buralarda iyi uygulamalar olmazsa kötü uygulamalara kaçılarak buralardan uzaklaşıldı. Yani diyelim ki bir anne var, işte çocuğun evlenme sürecine acayip müdahale ediyor. Uygunsuz müdahale ediyor. Şimdi bu örnekler üzerinden bunlar böyle şey yapıldı. Uzaklaştırıldı. İyi modeller olarak görülmedi. Halbuki iyi işleyen, gayet akıllıca işleyen modelleri var bunun. Modelin içeriğini düzeltmeye çalışmak lazım. Modelden tamamen vazgeçmek iyi bir seçenek değil. Anne olmak çocuğunun evlilik sürecine rehberlik etmeyi gerektirir.
Evet. Bir yerde bir araştırmaya denk gelmiştim hocam. Tabii genellenebilir mi? Çok emin değilim ama şöyle bir araştırma. Gençlere soruyorlar, evlenmek üzere olan gençlere, sizce sizin evliliğiniz ne kadar sürer, nasıl olur? Arkadaşlarına soruyorlar, bu gençlerin, bu çiftin geleceği nasıl olabilir diye. Bir de kendi anne babalarına soruyorlar o gençlerin. En iyi tahmini anne babalar yapıyormuş. Bunlar yürür ya da yürümez. Yani belki genellenebilir mi bilmiyorum ama enteresan bir şey olarak çıkmıştı. Yani kendilerini çok geri çekmesinler. Ama çok fazla da müdahaleci olmamakta fayda var.
Çünkü mantıklı bir tarafı var. Şöyle var. Çocuklarını en iyi anne babalar tanıyor.
Evet.
Yıllarca aynı çocukluğundan, doğumundan bugüne kadar şahit olmuşsun. Çünkü anne babalar şunu biliyor. Her bir çocuğunun kişilik özelliklerinin farklarını, hangisi nasıl biri, hı hı, nerede nasıl davranır, bunu predikte etme şansları oldukça yüksek.
Evet. Evet. Şimdi hocam isterseniz hem böyle bir toparlama hem de bir taraftan da devam edelim. Eş bulma modellerinin avantajları, dezavantajları neler olabilir? Yani bundan biraz kısmen bahsettik. Tanışma, tanıştırılma. Ama bu anlamda biraz daha hani soru işaretlerini belki gidermek adına.
Evet. Şimdi üç yöntemden görücü usulünü devre dışı bırakırsak, ki görücü usulü gerçekten de hani önerilmesi tavsiye edilemez. Yani ben tavsiye etmem doğrusu. Hı hı. Benim zihin şeyime uygun değil. Ama tanıştırılma usulüyle tanışma usulünün ikisine de açık olması kanaatindeyim. Yani benim tavrım, benim şeyim görücü usule mesafeli olmak, ama tanışma ve tanıştırılmaya ikisine de eşit mesafede olmak tarzında. Hangisi olursa, her birinin bence avantaj dezavantajları var. Şöyle, mesela tanışmada ilk bakışta romantizm daha yüksek olabilir. Romantizmin de evliliklerde iyi bir şey olduğunu biliyoruz.
Evet.
Yani uzun vadede diyelim ki 10 yıl sonra hani bu romantik kalabilme, duygusal ilişkide kalabilme hali değişmez. Yani üstünü kalmıyor. Ama diyelim ki romantik bir hikayesi olmak birçok insan için önemli bir mesele. Olursa kendiliğinizden diyelim ki bir eş buldunuz. Bu size uydu, o size uydu, ailelerinize götürdünüz, o onlar da bak ne güzel olmuş bu dediklerinde hiçbir problem yok. Gayet güzel, Allah mutlu mesut etsin.
Evet.
İkinci kriter, hani akılcı analiz üzerinden yaparsak, aslında tanıştırılma akılcı analiz açısından daha yüksek. O, bu sefer o avantaj. Niye? Hmm. Çünkü şöyle düşünün, siz üniversitedesiniz. Yakınınızdaki bir kişiyle çok büyük ihtimalle var olmaktan dolayı bir duygusal yakınlık hissettiniz. Ve bu kişiyle bir yakınlaştınız. Şimdi aslında bu kişinin size benzer olma ihtimali zayıf. Türkiye'nin herhangi bir tarafından, dünyanın herhangi bir tarafından gelmiş olabilir. ailesinin sizin ailenize benzeme olasılığı daha düşüktür. Yaşam biçimi açısından düşük olabilir. Şimdi eğer bir takım kriterler açısından düşünürsek, tanıştırılmanın süreçleri aslında daha sağlam. Romantizmde, duygusal bağlantıda hiç size uygun olmayan, normalde diyelim ki bir evlilik görüşmesinde karşınıza çıkmayacak biriyle duygusal bir yakınlık kurmuş olabilirsiniz. Yani o yüzden bu açıdan aslında tanıştırılma usulü daha avantajlı, ama tanışma usulünde de kişi kendisini biliyor, aynı çevreden ailesine uyacak birini biliyor. O sezgiyle beraber şey, ortalamaların farklılığı bu. Hı hı. Mutlak anlamda her şartta avantaj dezavantaj değil bu. Ortalamaların farklı. Bağlanma meselesi, ikisinde de bağlanma olabilir. Hem tanışmada hem tanıştırılmada olabilir. Denklik meselesinde çok büyük ihtimalle tanıştırılma usulünde daha bir denk olma ihtimali var.
Çünkü tanıştıran kişi ya da kuru neyse o zaten biliyor az çok.
Biliyor.
Bunlar şeyi, buna uygundur diyorlar.
Ailenize uygun, dininize uygun, değerlerinize uygun, yaşam biçiminize uygun bir evlilik olma ihtimali daha yüksek.
Daha yüksek, evet.
Tanıştırılmada. Risk tanıştırılmada daha düşük, tanışmada daha yüksek. Ama 20 yıllık evlilikteki toplamda mutluluk aşağı yukarı birbirlerine ortalamalar açısından benzer gibi gözüküyor. O kadar mutlak anlamda bir şey yok elimizde, data yok, bilgi yok, ama değişik yerlerde görücü usul dahil olmak üzere yapılan evliliklerde boşanma, mutluluk açısında aslında uzun vadede bariz bir fark yok. Özeti bu. İkisinde kendine özgü avantaj, dezavantajları var. Ama hani hangisi önemli, olan ikisine de açık olmak.
Evet.
Bazen klinikte şöyle bir şey görüyoruz uzun süredir evlenemeyenlerde. Mutlak anlamda böyle romantik bir evlilik olmadan, bir hikaye oluşturmadan evlenmemeyi ideoloji haline getirmiş çiftler oluyor. Yani bir nevi filmlerdeki gibi böyle bir köşeyi dönerken işte birbirine çarpacaklar, kitap
evet,
düşecek.
Evet.
Kalkar kitaplar alırken göz göze gelecekler.
Evet.
Oradan başlayan bir süreç.
Evet. Biz aslında biraz satır aralarında belki gizli ya da açıktan ya tanıştırılmaya karşı olmayın mesajı veriyoruz.
Tabii.
Yani.
Ama şu mesajı kesinlikle vermiyoruz. Yani tanışmaya da açık olmayın diye bir şey yok. Onu zaten olduğunu, işleyen sistemin
evet,
olduğunu varsayıp ona hiçbir itirazımız yok. Avantaj,
evet,
dezavantaj. Ama tanıştırılmaya da açık olmayı öneriyoruz.
Öneriyoruz. Peki hocam. Son olarak bu konuda ya ideal bir zamanı var mı? Eş evlenmenin, eş bulmanın, arayışa girmenin ideal bir zamanı var mı?
Aslında var. Var, ideal bir zamanı var. Benim önerim şu ideal zamandan, evliliğe hazır olduğunu düşündüğün zamandan bir veya iki yıl önce bakınmaya başlamak.
Evet. Evet hocam. Bugün de aslında bu programın sonuna geldik.
Evet.
Kalan konularımızı bir sonraki programda belki böyle bir derleyip toparlayıp özetimizi yapıp belki nihayete erdiririz eş seçimiyle ilgili. Ama şimdilik hocam isterseniz burada bırakalım. Kıymetli dinleyenler, bir programın daha sonuna geldik. Mikrofonlarımız başında bendeniz uzman psikolog Feyzullah Gürdaş ve kıymetli hocam psikiyatrist ve profesör doktor Medaim Yanık'la bir sonraki programda yine mutlu evliliğe giden yolda bunu araştırmaya devam edeceğiz. Şimdilik hayırlı akşamlar diliyoruz efendim.
Hayırlı akşamlar.